Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 14.
Erkeğin bu ilişkiyi kendisi kadar önemsemediğini, bunu hayatının merkezindeki bir soruna çevirmediğini anlıyordu. Ama ilişkinin süreceğini, kendisini sevdirme, Cem'i kendisine bağlama ve her ne kadar kendisine itiraf etmese de o çektiği acının intikamını alma fırsatını başladığını da görüyordu. Açık olan gerçek şuydu. Reddedilmemişti. Belki arzuladığı kadar özlenmemişti ama sesi unutulmamış, araması sevinç yaratmıştı. Gururu o büyük yaradan kurtulmuştu. Biraz örselenmişti belki ama o büyük yaranın yanında bu fark edilmeyecek ve hızla unutulacak kadar küçük bir şeydi. "Yarın ne yapıyorsun?" dedi Cem. Aydan bir an ertesi gün neler yapacağını aklından geçirdi. Bankada yapılması gereken işler vardı ama sıkı bir çalışmayla bunları halledebileceğini düşünüp geleceğini anladığı davete kapıyı açık tutan bir sesle "Her zamanki şeyler," dedi. "Önemli bir şey yok. Vaktin varsa uğrasana bana yarın öğleden sonra. Özledim seni." "Özledim seni," sözcüklerini çok kolay söylediğini seziyordu. Sözcüklerde gerçek bir özlemin yaratması beklenen çekingenlik, tedirginlik ve yakıcı istek yoktu. Ama onu sesini duyar duymaz çağıracak kadar da özlemişti. O anda Aydan için önemli olan buydu. Cem'in onu özlediğini söylemesi. Bunu nasıl söylediğiyle uğraşmaya hali yoktu. Yorulmuştu. Aldırmaz bir sesle sordu. "Senin için en uygun saat kaç?" "2. İyi mi?" "İyi." Aydan konuşmayı daha fazla uzatamadı. Gücü birden tükenmiş, içindeki gerginlik kaybolurken kendisiyle birlikte Aydan'ın bütün enerjisini de alıp götürmüştü. "Yarın görüşürüz," deyip kapattı telefonu. Bir an yorgun bir halde koltuğunun arkasına dayanıp hiçbir şey düşünmeden karşı duvara baktı. O bir an gerçekten duyguları ve düşünceleri yok olmuş, bütün ruhu boşalmıştı. Uzun hastalıkların ardından gelen ve ne hastalığa ne sağlığa benzemeyen hoşnut bir yorgunluk gibi günlerce süren gerginlikten sonra bir anlık bir boşalma ve dinlenme yaşadı. Sonra hayatını kaplayan üzüntünün, gerginliğin, acının bahar sonbaharları kırlara düşen o kalın ve koyu sis gibi ardında hiçbir iz bırakmadan dağıldığını, biraz önceki yoğun sisin varlığından bile insanı kuşkuya düşürecek bir aydınlığın bütün haşmeti ve parlaklığıyla ortaya çıktığını hissetti. Değişim o kadar çabuk olmuştu ki inanmakta zorluk çekiyordu. Duygularına bir gerçeklik katmak için telefon etmeden önce hissettiklerini hatırlamaya çalıştı ama şaşırarak hiçbir duyguyu hatırlamadığını gördü. Günlerce yaşadığı o duygular sanki hiç yaşanmamış gibi yok olmuşlar, belli belirsiz bir kızgınlık dışında geride hiçbir iz bırakmamışlardı. Neler yaşadığını, çektiği acıyı, üzüntüyü, özlemi hatırlıyordu ama bunları sadece birer sözcük olarak hatırlıyordu. O sözcüklerin içini dolduracak olan duygulardan bir belirti yoktu. Kızgın bir çölde ışık kırılmalarının yarattığı hayaller gibi kaybolmuşlar, boşluğa karışıp gitmişler, Aydan'ı yaşadığı duyguların gerçekliğinden ve şiddetinden kuşkuya düşürerek belleğinden silinmişlerdi. Aslında yaşadıkları bir hayale benzediği, gerçeklikleri yalnızca Aydan'ın yaralı duygularındaki çarpılmalardan oluştuğu için kaybolmaları böylesine kolay olmuştu. Aydan, gerçek acıların bu kadar kolay kaybolmadığını, kaybolduklarında bile geride hatırlanacak izler bıraktıklarını daha sonra öğrenecekti. O bir anlık boşlukta ruhundaki ağır yükten kurtulmuş olmanın sevincini yaşadı. Sonra kaybolan duyguların yerini, o duygulara hiç benzemeyen, tamamen fiziksel başka bir gerçeklik aldı. Kasıklarından bir şeyin yükseldiğini, kanından, ciğerlerinden geçtikten sonra göğsüyle boynu arasında bir yere kanatlarını çırpıp duran iri bir kuş gibi yerleşip soluk almasını zorlaştırdığını fark etti. Önce çok korktu. Soluk almakta çektiği zorluk canını acıtıyordu. Yaşadığı duygunun güçlü ve çıplak bir heyecan olduğunu anlaması epey bir süre aldı. Daha sonra tutkunu olacağı, uğrunda bütün hayatını yok etmeyi göze alacağı bu dehşetli heyecan bir yandan canını yakıyor, bir yandan da ona inanılmaz bir zevk veriyordu. Bütün öğleden sonrayı, ertesi günkü işlerini tamamlayabilmek için göğsünün üstündeki ona neredeyse cinsel bir istek ve acı veren o heyecanla zorlukla soluk alıp arada bir tıkanarak çalışmakla geçirdi. Kendini ne kadar işine vermeye uğraşırsa uğraşsın, soluk almakta çektiği zorluk ve içindeki kuş kanatlarını andıran neşeli çarpıntı ona ertesi gün yaşayacaklarını ve daha önce yaşadıklarını düşündürüyor, eti karıncalanıyordu. Durmadan saatine bakıyor, akreple yelkovanın belleri kırılmış iki sürüngen gibi canını acıtacak bir yavaşlıkla ekranın içinde süründüklerini, zorlukla kımıldadıklarını görüyordu. Sabırsızlığı heyecanına karışıyor, garip çarpıntılar soluk almasını daha da güçlendiriyordu. Bir ara kimseye hissettirmeden binadan çıkıp kaldırımda derin derin içini çekmiş, açık havanın soluk almasını kolaylaştıracağını ummuştu. Ama bunun da bir yararı olmamıştı. O öğleden sonra zor geçti. Akşam eve geldiğinde biraz daha sakinleşmiş gibiydi. Ama o çarpıntılar orada duruyordu. Heyecanına ve soluk almaktaki zorluğuna karşın garip bir sevinci vardı. Günlerdir kocasıyla kızına yaşattıkları için özür dilemeye çalışır gibi ikisiyle de yakından ilgilendi. Kızıyla şakalar yapıp güldü. Yemekten sonra Haluk'la o siyah beyaz İskandinav filmlerinden birini, filmde ne olduğunu hiç anlamadan, tamamen başka şeyler düşünerek seyretti. Yatma vakti geldiğinde uykuda zamanın daha çabuk geçeceğini düşünerek büyük bir istekle yatağa girdi. Bütün o yorgunluktan ve gerginlikten sonra derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah kalan işlerini tamamlamak için neredeyse koşarak gitti bankaya. Göğsünün üzerindeki soluk almasını güçleştiren o heyecan hala aynı yerde duruyor, kuş arada bir şakıyarak kanatlarını çırpıyordu. Öyle olmadan işlerini bitirip yardımcılarına kendisi yokken neler yapacaklarına dair talimatlarını verdi. Bütün bunlardan sonra saatine baktığında saatin hala 10 olduğunu gördü. 11'i geçe işten çıkıp eve gitmeyi, hazırlanmayı planlamıştı. Ama zaman geçmiyordu. Büyük bir şehrin üzerinde uçarken motoru alev alan bir pilotun uçaktan atlamak için şehri geride bırakmaya uğraştığı sırada hissettiği telaşı ve sabırsızlığı içinde duyuyor. O pilot için şehrin altından kaybolması nasıl zor ve uzun geliyorsa ona da zamanın geçmesi aynı biçimde zor ve uzun geliyordu. Tam işten çıkmaya hazırlanırken genel müdürün sekreteri arayıp biraz gelmesini rica etti. Genel müdürün odasına koşarak gitti. Ama sekreter onu hemen içeri sokmadı. Şu anda telefonla konuşuyor. Bir dakika sizi bekleteceğim. Oturmaz mısınız? Diyerek işlerine döndü. Aydan oturup bacak bacak üstüne attı. Ayağı neredeyse kendi denetimi dışında sinirli bir biçimde sallanıyordu. Saatine baktı, 11'i çeyrek geçiyordu. Kadranın içindeki o iki sürüngen biçim değiştirmişler, yarış atlarına dönmüşlerdi. Hızla koşuyorlar, Aydan'ın hazırlanmak için kendine ayırdığı zaman gittikçe azalıyordu. Sekreter, "Buyurun, sizi bekliyor." dediğinde telaştan neredeyse kapıya çarptı. Tokmağı bulmakta zorlandı ama odaya girdiğinde toparlanmıştı. Genel müdürün söylediklerini sakin görünerek dinledi. Onu dinlerken bir yandan da istediklerini nasıl halledebileceğini düşünüyordu. Genel müdür odasından çıkar çıkmaz koşar adım odasına döndü. Bir yardımcısını çağırıp genel müdürün istediği belgelerin hemen hazırlanmasını, ertesi sabaha masasına bırakılmasını söyledi. Binadan nasıl çıktığını hatırlamıyordu. İpekli bir kumaş gibi yumuşacık bir mavilikle aydınlanmış parlak bir bahar günü vardı dışarıda. Güneş mutluluğu andıran bir sıcaklıkla insanları ısıtıyordu. İnsanlarda huzurlu ve kaygısız bir hava seziliyordu. Aydan'dan başka kimsenin telaşı yok gibiydi. Arabasını gergin bir asabiyetle sürüyor, öbür arabaların arasından riskli manevralarla geçiyor, kendisine yol vermekte geciken arabalara herkesi öfkelendirecek biçimde korna çalıyordu. Eve yaklaştığı sırada benzininin bitmekte olduğunu, benzin göstergesinin üstündeki o uğursuz kırmızı ışığın yandığını gördü. İlk rastladığı benzinciye girdi. Benzinci çok yavaş hareket ediyordu. Adama biraz acele etmesini, geç kaldığını söyledi. Adam aldırmadı bile. O anda o adamdan da, hayattan da, herkesten de nefret ettiğini hissetti. Eve girer girmez banyoya koştu. Elbiselerini bile orada çıkardı. Suyun altında biraz sakinleşti. Neler yapacağını, saçlarını kurutmasının, makyaj yapmasının, giyinmesinin ne kadar zaman alacağını hesapladı. Elini bacaklarının üstünde gezdirip kontrol etti, pürüzsüzdü. Bunu bir gün önceden halletmiş olduğuna sevindi. Yoksa bugün yetişmekte zorlanacaktı. Saat tam 2'de Cem'in kapısının önündeydi. Zili çalarken bütün bedeni büyük bir nabız gibi atıyor, kalbinin vuruşlarını her yanında hissediyordu. Tıkanacak gibiydi. Kapı açıldığında derin bir soluk alıp yutkundu. Cem sakin bir şekilde gülümsüyordu. Hoş geldin, gir içeri. Bir şey söylemeden salona yürüdü. Ne içersin? Ne olursa. Nasıl ne olursa? Artık tercihlerimiz yok mu hayatta? Ayda'nın ne şaka yapacak ne de bir şakaya gülebilecek hali vardı. Lafı çok uzatmadı. Bir konyak içeyim. Cem kocaman balon bir bardakta konyak getirdi. Hiç acele etmiyordu. Ama onun sükuneti Aydan'a da iyi geliyor, onu biraz yatıştırıyordu. Konyağını içerken ne zaman içeri gideceklerini düşünüyordu. Acaba nasıl söyleyecekti Cem içeri gitmelerini? Sabırsızlanıyor, bir an önce yatak odasına gitmek istiyordu. Sanki ancak o yatağa girdikten sonra rahat bir soluk alabilecekti. Cem sonunda, "Konyağını içeride içmek ister misin?" dedi. Aydan sanki önemsiz bir şeyden konuşur gibi cevap verdi. Olur. Ama bunu söylerken ayağa kalkmıştı bile. Yatak odasına giderken soluk alması iyice güçleşmişti. Yapmakta olduğu şeyin bir günah, bir suç olduğunu biliyor. Bunu bilmek onun heyecanını ve isteğini dayanılmaz kılıyordu. Kocasından başka bir erkekle bilerek, isteyerek, bunun için randevulaşarak sevişmeye gidiyordu. Hiçbir mazereti, kendisini affettirecek hiçbir nedeni yoktu. Bunu kendisinden hiç saklamadan, böylesine açıkça yaşamak, bütün dünyaya meydan okumak gibi heyecan ve korku verici bir davranıştı. Tanrı'yla ve şeytanla aynı anda yüzleşmeye hazırlanıyor, buna cesaret edebilmenin kendi gözünde yarattığı ürkütücü ayrıcalıktan başı dönüyordu. Geçen seferki sevişmenin belleğinde kalan ayrıntıları ise bu baş dönmesinin içinde saklı olan hazzı bir insanın kolayca taşıyamayacağı kadar büyütüyordu. O koridorda yaşadığı heyecanı hiç unutmadı. Gökyüzüne yükselip uçmak ve uçarken her an düşebileceğini bilmek gibi neredeyse doğaüstü bir duyguydu bu. Bir kere yaşayanın bir daha kolayca vazgeçemeyeceği, yeniden yaşamayı özleyeceği bir tür büyüye benzeyen bir deneyimdi bu. Sevişmeye başladıktan ancak bir süre sonra baş dönmesi geçti. Soluk alıp vermesi rahatladı. Küçük bir kayık gibi kendini, onu alıp sonsuz bir okyanusa sürükleyecek dalgalara bıraktı. Günlerce bu sevişmeyi düşünmüş, geçen sefer yaşadıklarını hayalinde büyütüp abartmış olabileceğinden kuşkulanmıştı. Ama daha ilk dokunuşlardan sonra hatırladığı şeyin gerçek olduğunu anladı. Üstelik geçen sefer ilk sevişmenin heyecanıyla fark edemediği birçok küçük ayrıntıyı bu kez çok daha iyi hissedip tadını çıkardı. Bir mitoloji tanrıçası gibi kendi bedenine tapınılmasının nasıl bir zevk olduğunu bir kere daha yaşayarak zihnine iyice kaydetti. Bir ara kendisine böylesine zevk veren bedene aynı zevki yaşatabilmek telaşına düşüp doğallıktan hafifçe sapan bir aceleciliğe kapıldığında Cem parmaklarının ucuyla yüzünü okşayıp o şehvet sarsıntılarının arasında çok şaşırtıcı ve çok etkileyici gelen yumuşak, sevecen bir sesle "Sakin ol," dedi. "Kendini bırak, acele etme." Uysal bir çocuk gibi Cem'in sözünü dinleyip kendini bedeninin doğallığına bıraktı. Şiddetli bir şehvetin ancak telaşsız bir doğallığın içinde doğup büyüyebileceğini, şehveti bir an önce bulabilme kaygısının şehvete giden yolları kapatabileceğini öğreniyordu. O gün bir sevişme molasında Cem, Ayda'nın dokunmaktan olduğu kadar artık seyretmekten de hoşlanıp benimsediği biçimli bedeniyle çırılçıplak kalkıp, kocaman kristal kaselerinden birine doldurduğu iri kirazlarla geri dönmüştü. Bir İngiliz arkadaşım anlatmıştı. Oxford Üniversitesi'nde birini hocalığa kabul etmeden önce bir kiraz testi yaparlarmış bir söylentiye göre. Nasıl kiraz testi? Bütün hocaların katıldığı bir yemek düzenlerlermiş.
Ayrım sonu.